Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bazen güldüren, bazen hüzünlendiren, zamanı anlamaya çalışan, gündemde ben de varım diyen, benim de bir güncelim var diyen ve hep dertli olan Genç Zamanı programına hoş geldiniz. 96.8'den Kalbin Sesinden sizlere sesleniyorum. Ben Deniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfü Arslan abi ile birlikte inşallah sizlerle birlikteliğimize başlıyoruz. Lütfü abi merhabalar.
Merhaba Salih'im, ben de dinleyicilerimizi en içten sevgi ve selamlarımla selamlıyorum. Umarım güzel, istifadeli, bereketli bir program olur diye de dua ediyorum.
Evet, malum biz gençliğin gündemini konuşmak istiyoruz daha çok genç zamanında. Fakat maalesef abi ülkemizin gündeminde gençliğin gündemini konuşan insanlar dahi artık aktif siyasetten bahsetmek durumunda kalıyor. Bu anlamda dilerseniz biraz gündemdeki meselelerden bahsedelim. Çünkü sizin vereceğiniz cevaplar özellikle dinleyicilerimizde olumlu etkilere neden oldu. Daha önceki programlarda gördük. Şimdi CHP'nin milliyetçi alkışlıyoruz reklamı var Lütfü abi.
Neyi alkışlıyorlarmış acaba?
Neyi alkışlıyorlarmış? Dikkat çekilen şey şu, modern olan hayat vurgusuyla daha çok mesela köylü kadın tipinde tarlada çalışan bir kadın, başı bağlı. Konfeksiyonda çalışan kadın, başı bağlı.
Yok, ben figürlere şey yapmıyorum. Onlar zaten tamamen CHP zihniyetini yansıtan ve milletin hakikaten kadim değerlerini böyle nerede gördüğünü çok böyle ifşa eden. Çünkü her reklam, her mesaj bu anlamda bir kurgudur. Ona Foucault'vari bir okuma yaparsak, yani ideoloji çerçevesine baktığımız zaman aslında onu yapanın da zihniyetini ve iç dünyasını böyle ifşa eden bir alt metindir aslında. Dolayısıyla bu CHP reklamı da CHP'nin zaten malum olan, millete malum olan zihniyetini ifşa etmek noktasında çok başarılı bir ürün yani. O noktada hiç hakkını teslim edelim gerçekten. Yani evet. Aşağılayan milleti, efendim ikinci sınıf gören, işte başörtülü müsün? O zaman senin yerin tarladır, senin yerin efendim temizlikçinin yanıdır şeklinde böyle ayrımcılığa götüren bir zihniyetin aslında dışa vurumu. O anlamda başarılı bir ürün, başarılı bir reklam yani. Fakat ben neyi alkışladıklarını
abi şöyle
soruyorum aslında.
Tamam, ben onu herhalde biraz farklı anladım. Malum zihniyeti protesto ediyoruz diyor reklamda bir dış ses. Malum zihniyeti ekliyor, şöyle açıklıyor. Adaletsizliği protesto ediyoruz alkışlayarak. Hukuksuzluğu protesto ediyoruz alkışlayarak. Yolsuzluğu protesto ediyoruz alkışlayarak diye. Şu an mevcut iktidar, hükümeti bu anlamda onların üzerinden yine siyaset yaparak kendi projelerini ön plana çıkarmayarak seçimlerde başarıyı yakalama amacında 10 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış reklam içinde. Şimdi bu reklam özellikle sosyal medyada çok üzerinde konuşulduğu için, hatta Hacamat dergisi de haftalık çıkıyor. Buna bir cevap veren bir kapak hazırladı. Şimdi bu konu çok konuşulduğu için özellikle buna değinmek istedim ben Lütfü abi. Aslında bizim direkt gündem meselemiz olmamasına rağmen.
Hacamat'ı bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Hacamat aslında Cafcaf'ın bir nevi kardeşi. Siyasi gündemi yoğun, haftalık çıkan bir mizah dergisi. Mütedeyyin insanların çıkarttığı bir mizah dergisi. İslamcı bir mizah dergisi demeyeceğim. Mütedeyyin insanların çıkarttığı, yani dine, mukaddesata saygılı arkadaşların, kardeşlerin çıkarttığı bir muhafazakar, tandanslı bir mizah dergisi. Ama başından beri misyonu hep o siyasi duruş karşısında. Çünkü çok ciddi bir muhalefet var, mizah muhalefeti. Gerçekten orası bir cephe. O cepheye karşı hükümetin de AK Parti'nin de böyle bir mizah refleksi geliştirmesi gerekiyordu, bekleniyordu. Ben Hacamat'ın o anlamda AK Parti tarafından ya da hükümet tarafından desteklendiğini söylemiyorum ama Hacamat onları destekliyor belli. Sonuçta haftada bir çıkan bu derginin bu son kapağı da gerçekten tam CHP'ye bir böyle kapak olmuş. Fakat tabii ne kadar bizim hani değer dünyamızda makes bulan bir kapaktır. Bunu mesela bir anne baba alıp da şeyine sokabilir mi, evine sokabilir mi?
Evet.
Yani oradaki işaretin anlamını soran çocuğuna nasıl cevap verebilir? Ben o noktada hakikaten mütereddidim. Tabii bunu biz bir CHP muhalefetinden Hacamat'a vurmaya dönüştürmeyelim ama mizah hakikaten ciddi bir iş.
Evet.
Mizahı yapacak eğer Müslüman ve mütedeyyin olarak kendini tanımlayan insanlarsa, hayat görüşü, dünya görüşü olarak buralardan beslenen insanlarsa, onların çok daha akıllı kırk yarmaları gerekiyor. Ben birkaç bu konuda hatıramı anlatmak isterim. Biz Cafcaf'ın 17 ay küvözlüğünü yapmış bir aslında dergiyiz. Dergiydik genç dergisi olarak. Çok mizahın önemli olduğunu düşünüyorduk. Gençlere ulaşmanın en önemli vasıtalarından birisinin mizah olduğuna kaniydik. Bu çerçevede de birkaç sayfa denememiz olmuştu. Fakat sonra bir müstakil dergi çıkarabileceğimizi, müstakil bir ek olarak bunu verirsek derginin daha çok ilgi toplayabileceğini düşündük. O arada da Cafcaf projesinin mimarı Asım Gültekin kardeşimizin böyle bir mizah dergisi çıkartma arayışı vardı. Fakat sponsor bulamıyordu, kaynak bulamıyordu. Bizimle buluşmuş oldu. Yayın kurulumuzdaydı zaten Asım kardeşimiz. Ve biz Cafcaf'ı bu anlamda genç dergisinin bir eki olarak vermeye başladık. Fakat o süreçte gördük ki hakikaten mizah çok zor bir iş. Bizim dünyamız içerisinde özellikle mizaha çok farklı bakan bir kesim var. Onları ben haksız görmüyorum. Mizahın Türkiye'deki tanımı içerisinde mizah olarak addedilemeyecek bir hakikaten geniş çerçevesi var. Nitekim bu hacamatın ortaya koyduğu pratikler de, espriler de, nükteler de aslında Türkiye'deki o mizah çerçevesinde yapılan şeyler. Sonuçta o CHP reklamına karşı yapılmış reklamın, daha doğrusu kapağın aslında hani o karşı cenahtaki işte adlarını saymaya tenezzül etmeyeceğim o dergilerin efendim kapaklarına göre masumane bir kapak bile olduğu söylenebilir. Ama yine de bize, bizim dünyamıza ait bir değer değil o.
Evet.
Burada hemen bir anekdot aktarayım. Bir arka kapak esprisi için okuyucumuzun bir tanesi üşenmemiş mektup yazmıştı. Hatta mektubu böyle çok muhterem insanlara ulaştırıp onlar vasıtasıyla bize bir mesaj iletmek istediğini de buradan anlamıştık. O mektupta bir Cafcaf'ta yayınlanan, bizim ekimizken yayınlanan bir espriyi arkadaşımız eleştiriyordu. Ben bunu çocuğuma nasıl okutayım, nasıl göstereyim, yapmanızı istemiyorum. Ve şu ifadelerle önce espriyi istersen anlatayım. İki tane kurbağa böyle aceleyle kaçıyorlar. Bir yerden kaçıyorlar yani. Daha doğrusu bir tanesi kaçıyor. Öbürü de merakla ona bakıyor. Nereye kaçıyorsun der gibi. O da diyor ki kaç lan, Harun Yahya geliyor diyor. Harun Yahya'yı dinleyicilerimiz az çok bilirler. Evet. Böyle işte evrime karşı onun da esas ismini aktarmayalım ama o kitaplarının güzel kitaplar olduğunu söyleyip geçelim. O hocanın ya da o zatın takma ismiyle yazmış olduğu o kitaplar evrim
teorisine
karşı böyle İslami perspektiften güzel deliller ortaya koyan çalışmalardı. İşte tabii bitkiler, böcekler, canlılar, hayvanlar, bunlarla ilgili de bol bol efendim örnekler vardı oradan. Şimdi dolayısıyla o kurbağa diğerine kaçarken yani Harun Yahya gelecek, bizi alacak, bir sürüyle belki oramızı buramızı kesecek, bizi evrimin olmadığına dair bir delil olarak takdim edecek şeklinde böyle bir espri. Tabi oradaki lan ifadesine okuyucumuz takılmış.
Evet.
Ve onu üşenmeden böyle bir mektup kalem alarak bize göndermiş. Orada şey diyor, yani bunu diyor ben biliyorum diyor. Bu espri diyor çok güzel bir espri. Burada lan ifadesinin de mutlaka olması gerektiğini de düşünüyorum diyor. Yani lansız bu espri muhtemelen %50 hatta %100 belki değer kaybedecek. Ondan da eminim diyor. Ama diyor kardeşim kullanmayın diyor. Ben çocuk yetiştiriyorum, kullanmayın diyor. Şimdi böyle bir biz hassasiyet içerisinde,
evet,
Cafcaf gibi bir dergiye küvözlük yaptık. Bir tür onların böyle kendilerine sponsor bulup daha böyle güzel, daha farklı bir, daha özgür tırnak içerisinde. Çünkü bizim sansürümüzden de zaman zaman şikayet ediyorlardı.
Evet.
Hatta yine bir keresinde beni böyle dillerine dolamışlardı. Böyle şikayet edip duruyorlardı. Asım vasıtasıyla ulaşıyor bana. Yani benim çok fazla sansür yaptığım, çok fazla onların üzerine gittiğime dair. En son bu tabii çizer, sanatkar ruhlu olunca durmuyorlar bir yerde yani. Bir gün benim hakkımda da bir karikatür çizmişler. Biz o dönemde 5000 falan satıyorduk.
Evet.
İşte bir tane editör odası var. Editör odasında bir editör masasında birisi oturuyor. Bana da benziyor. giriyor içeriye bir tane işte senin misali bir arkadaşımız yaz işlerinden. Abi diyor, duydun mu diyor. Neyi diyor öbürü? İşte diyor tirajımız diyor 5000 olmuş diyor. Bunu duyunca editör komik diyor. Abi nesi komik diyor? Trajikomik diyor. Böyle esprilerle. Evet. Biz de dillerine dolamışlardı bu arkadaşlar. Ama orada hakikaten ciddi bir terbiye sürecinden geçtiklerini de aslında fark etmeliydiler. Çünkü burası yani Genç Dergisi'nin hakikaten içinden beslendiği o maneviyat ortamı, o efendim gönül dergahı öyle söyleyelim. Aslında onların çizgilerini Türkiye çapında bir ülkede, Türkiye'de bir mizah, İslami tandanslı bir mizah oluşturabilmek için hangi çizgilere riayet etmeleri gerektiği noktasında aslında farkında olmadan onlar bir mektep vazifesi gördü. Evet. Mesela ben hiç unutmam bir yine bugün mecliste olan milletvekilinden bir tanesi parti başkanıydı, sonradan Mustafi oldu, yerine başka birisi geçti. O onun hakkında bir yine espri yapılmış. O espriyi aldı bizim dergimizin sahibi Abdullah Sert abimiz. Baktı şöyle, tamam dedi, güzel dedi, bu arkadaşa vurmuşsunuz ama yarın dedi Ruzi Mahşer'de bu arkadaş da sizden hakkını alır dedi. Yani bu çok önemli bir şey gerçekten. Evet. Yani bu tür bir terbiye iklimi içerisinde kalemine, çizgisine, sözüne efendim dikkat edebilecekleri aslında bir tür orası terbiye ortamıydı. Bunu ben bir kısmının iyi değerlendirdiği kanaatindeyim. Ama sonuçta tabii hep böyle bir dergimizin yeterince dağıtılamadığı, işte gerekli kanallara ulaşamadığı şeklinde bir şikayetle şey yaptılar. Ayrılmak istediklerini söylediler. 17 sayı devam etti ama yine de bu evet, az bir evet. şey de değil. Sonrasında da Cafcaf böyle çok istikrarlı bir çizgi sürdüremedi. Hep böyle bir şeyde işte bir ara 15 günlüğe döndü, sonra aylığa döndü. Hatta bir ara 3 aylık oldu. Öyle hatırlıyorum, zannediyorum. Sonra böyle bir yılan hikayesine dönmüşken birden bir kaynak bulundu ve Hacamat çıkmaya başladı. Hacamat da tabii bir misyonla çıktı.
Evet.
Ve gerçekten de mizah siyasete çok yakışıyor. Siyaset de mizaha çok yakışıyor. Şu anlamda mizah biraz eleştirel bir bakış açısı, eleştirel bir duruş açısı gerektiriyor. Türkiye'de de genelde mizah, Salihçim, halkın değerlerini aşağılama, küçük evet. görme ve onlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşma olduğu için hep böyle bir krema tabakanın aslında tercih ettiği, benimsediği bir alan halinde tezahür etmiş Türkiye'de.
Evet.
Yani milletin değerleriyle barışık insanların mizah yapma şansları bu anlamda sadece belki bu krema tabakayla onlarla bir şekilde dalgasını bularak olabilir ki bu da tabii sınırlı sorumlu bir mizahçılık anlayışını ortaya çıkartıyor. Biz CHP'nin reklamından ta nerelere geldik?
Evet. Ya bu özellikle abi filmlerde, hani mizahtan bahsettik. Filmlerde de, komedi filmlerinde, şu an Türkiye'deki komedi filmleri tamamen küfür altyapılı. Stand-up.
Argo.
Argo, küfür. Bel altı muhabbet. Yani bir aile ortamında rahatlıkla izlenebilecek pek film yok komedide. Bizim komedi filmimiz yok. Bu anlamda acaba İslami düşünce içerisinden mizah hareketinin çıkması, mizahla alakalı bir proje yapabilmek pek kolay olmasa gerek Lütfü abi.
Bunlar projeli olmaz Salih. Bu bir insan kalitesinin, insan kıvamının göstergesidir. Şimdi atıyorum işte Nef'inin, Baki'nin, Şeyh Galib'in, onların o Dede Efendi'nin, Itri'nin, ağır bestelerinin böyle neşet ettiği ortam, o dönemin insan tipi bir tarafta. Hadi efendim onlar saraydaydılar. Sarayda da çok elit bir kesim vardı. Onların zevkleri çok üst bir zevkti. Avantgardlı falan. Tamam peki. Gel bu tarafta türkülere gel. Dergah edebiyatına gel. Tekke edebiyatına gel. Oralarda da çok muhteşem bir şey var yani. Yunus'un çıktığı o topraklarda. İşte Karacaoğlan'ından. Yani halkın da aslında bir irfanı, hikmet noktasındaki o duruşu, insan kalitesinin aslında bu tür sanat formlarını nasıl etkileyebileceğini göstermesi açısından çok öğretici gerçekten. Bu anlamda da insan kalitesini ne kadar yükseltir, o kıvamı ne kadar böyle Allah ve Resulünün arzu ettiği istikamete getirirseniz ya da getirilebilirse, hı hı. O kadar bir ortaya bedi zevk anlamında da kaliteli bir iş çıkacaktır. Burada mizah çıkar mı? Onu ben çok ondan emin değilim. Yani mizah bir form olarak bizde baktığımız zaman tarihimizde nasıl gelişmiş? İşte baktığınız zaman
hicivler vardı mesela abi. O tip bir mizah anlayışı vardı daha çok.
Nasreddin hocamız var.
Evet.
Efendim işte İncili çavuşumuz var. Sonra Karagöz Hacivat'ımız var. Buraya gel orta oyununda biraz daha son dönem modern formlar radyo evrilme sürecinde işte kavuklu var, pişekar var işte bir takım böyle.
Meddah var.
Evet. Tuzsuz Deli Bekir var. Değil mi? Evet. O Karagöz Hacivat tiplemelerinin yanında belki. Yani oradaki şeylerde bile o mizah anlayışında bizde biraz daha hiciv, heccavlık. Hiciv de o anlamda önemli bir form olarak gelişmiş. Ama bütün bunlar bile hepsi son tahlilde işte Kur'an ve sünnetin temelinde olduğu bir medeniyetin işte bir mizah bile olsa, espri bile, nükte bile olsa doğru olması.
Evet. Mesaj veriyor.
Kesin doğru olması yani. Bir kere doğruluğa kesinlikle yalan olmaması. İki, bir karşındaki insanın onurunu ya da onun efendim haysiyetini, kişiliğini, insanlığını tahkir, tezif eden bir şekilde cereyan etmemesi. Bu ikisini zaten koyduğun zaman bizim birçok Türkiye'deki mizah evet. sınırlarından şey yapıyor. Üçüncüsü de tabii o müstehcenlik dediğimiz o edep dairesi çerçevesinde kalması. Edep yahu demek. İşte bu üçünü dediğin zaman üç tane bak ölçü koyduk şimdi. Biz koymadık da konulmuş yani üç ölçü. Bir doğru olacak. İki edep yahu istikametinde olacak. Üç insan onurunu ve haysiyetini aşağılamayacak, zedelemeyecek. Hadi bakalım bundan sonra nasıl mizah yapabiliyorsan yap. Bak burada şöyle bir önemli bir şey var ama. Bu çizgileri koyduktan sonra hala mizah yapma isteği ve arzusunda olanlar varsa bu dar alanda hani futbolcunun tekniğinin artması evet, gibi evet. aslında çok güzel şeyler ortaya çıkartabilir. Ama bu insan kalitesinin artmasıyla alakalı bir şey.
Evet.
Şimdi İran sineması bunun en güzel örneğidir. Modern zamanlarda o şer-i şerife mugayir bir efendim çekim yapmamak ya da mesela kadın erkek ihtilatını ya da işte iki gayrimeşru insanın mesela kucaklaşmasını işte engellemek gibi formlar İran sinemasında çok cari yani çok
evet.
bunlar sınırlar yani o sınırların içerisinden çok böyle bedi zevki yüksek sanatsal formlar çıkıyor birçok İran filmi işte şey yapıyor
ödül alıyor
evet. işte insanlar tarafından beğeniliyor hayatın o güzel tatlı acı yanlarına yoğunlaşan gerçekten güzel hikayeler ortaya çıkartıyor ama işte orada insanlar neyi talep ediyorlar yani nefsin talebiyle ruhun talebi arasında da fark var yani
evet.
sonuçta iyi para kötü para tarafından kovuluyor her zaman kötü mizah da ya da işte bel altı mizah da aynen kötü film kötü efendim müzik gibi iyi olanları piyasadan bir şekilde kovuyor. O yüzden iyiliği savunan, iyiliğin yanında olan insanların hep seslerini yüksek tutmak ve bir şekilde var olmaya çalışmak gibi bir dertleri var. Bu en başından beri, kadim zamanlardan beri devam eden, Habil ve Kabil'den beri devam eden iyilikle kötülüğün savaşı aslında. O noktada da iyi mizah da kötü mizaha karşı bir şekilde var olmalı. Kendi ölçüleri içerisinde. Hani dar alanda tekniği artan futbolcunun
evet.
şeyi gibi dar o kendisine ait sınırlar içerisinde o da dar sınırlar değil yani biz onu öbür tarafın yani derin. Sınır tanımaz genişliğine istinad ederek söylüyoruz ama sonuçta bu derinliğine aslında öbür tarafın genişliğini getiren bir zahiri darlık yani.
Abi mizah dedik Cem Yılmaz'ın bir tweet'i vardı geçtiğimiz günlerde yeni Türkiye ile alakalı bel altı bir ifade tweet attı. Yeni Türkiye'yi kuramazsınız şeklinde açıklaması. İlber Ortaylı'ya sormuşlar bunu. İlber Ortaylı da Cem Yılmaz çok güzel bir tarif yapmış. Çünkü o bir zeka demiş.
Yok o öyle olmadı aslında. Yani İlber Ortaylı zannediyorum yeni Türkiye'yi kuramazsınızı böyle çok sakil bir ifadeyle yani sonuçta temsil ettiği ya da durduğu yere hiç yakışmayan o titrine hiç yakışmayan hı-hı. sakil bir ifadeyle o çok kullanıyor böyle sakil ifadeler onu kullanıyor
Cem Yılmaz onu destekliyor.
Cem Yılmaz diyor ki biz hepimiz İlberciyiz diyor.
Tamam.
Hepimiz İlberiz mi diyor öyle bir şey diyor. Bu da hani bir tür pas yani. Hı-hı. Öyle göğsünü yumuşatıyor yani. Hani o gol atacak tam böyle. İşte İlber de onu alıyor İlber Ortaylı da. Cem Yılmaz bir zekadır. İşte tamam yani, bu bir karşılıklı reverans böyle. Dostlar alışverişte görsün. İkisine de mübarek olsun yani. Yani yeni Türkiye'yi kuramazsınız ifadesinin altında da tabii eski bir adamın aslında bu bir şeyi yani.
Evet.
Yani geçmişten beri gelen tarihçi, eski Türkiye'nin formları arasında yetişmiş. Hatta bu yeni Türkiye'yi kurma iddiasında olanların da ya bu arkadaşımızın birikiminden istifade edelim diye kendisine bir dönem Topkapı Sarayı'na emanet ettikleri bir insan bu. Şimdi tabii biraz daha kenara belki itilmiş olmanın, bilemem, belki de o tür bir şeyi de mesela bunu da duyacak olsa, hani enaniyet nedir diye bir tarif yapsak.
Evet.
Salihçim bu adamdır diye çok sözde rahat açık ve net bir şekilde yazabiliriz yani. Zaten onunla ilgili kepsler gırla gidiyor değil mi sosyal medyada?
Evet.
Bilemezsiniz, yapamazsınız falan filan tarzında insanları aşağılayan, küçümseyen bir tavrı var, tarzı var. Ama Engin Ardıç da buna o manada çok böyle ilginç bir yazı yazmıştı. Onlara girmeyelim.
Tamam.
Oralar bizim ama sınırlarımızın dışında yerler.
Birbirine denk kalemler aslında değil mi abi? Tam hani Engin Ardıç dedik ya, işte Hacamat mizah olarak cevap vermeye çalışıyor kendi içinde. Engin Ardıç da aslında bizim verebileceğimiz cevabın en üst noktasından sesleniyor yani İlber Ortaylı'ya. Yani onu anlayacağı dilden belki de cevap vermeye çalışıyor.
Yani bu kellimun nâse alâkadar ukûlihim var. Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz. İnsanlara akılları kadar söz söyleyiniz diye. Gerçekten bazen de böyle bir hani dervişe demiş ya, oğlum demiş ağzındaki baklayı çıkart. Bir tane çok severmiş şeyi. Bir şey efendinin müridi çok severmiş. O da ona kızarmış sövüyor diye. Bir gün demiş ki bu demiş ağzına baklayı koyacaksın. Bu bakla demiş burada durduğu müddetçe sövmeyeceksin. O da hakikaten buna riayet etmiş ve susmuş yani. Ağzını açtığında böyle dümdüz giden o mürit susmuş. Sonra bir gün beraber yolda yürüyorlar. Müthiş de bir yağmur yağıyor. Sicim gibi ıslanıyorlar neredeyse. Koşarken böyle tam bir ikinci kattan bir kız çocuğu başını çıkartmış. Hoca efendi, hoca efendi bir dakika durur musunuz demiş. Şaşırmış hoca efendi. Bir taraftan yağmur yağıyor sicim böyle. Hayırdır ne oluyor kızım falan filan. Bir dakika demiş, bekler misiniz demiş. Hemen içeri geçmiş. Kız beklemişler. Ya bir dakika, iki dakika, üç dakika, beş dakika. Sonra kız çıkmış tekrar. Tamam gidebilirsiniz şimdi demiş. Kızım ne oldu demiş ya. Niye beklettin bizi bu yağmurun altında? Ben de zannettim ki çok önemli bir şey var. İşte hoca efendi demiş. Şimdi demiş bizim beyaz tavuk demiş. Yumurtlayacak da demiş. Bir tane sakallı görürsen durdur da. Eğer öyle durursa o sakallı tam yumurtlama esnasında işte civciv horoz çıkıyormuş. Falan filan gibi böyle bir şey. Tam evet. Belki söylememiş olabilirim. O zaman böyle bunu duyunca tabii. Şey efendi dönmüş bu yanındaki müride. Oğlum demiş çıkart şu ağzındaki baklayı. Ağzındaki evet. Baklayı çıkartmak oradan geliyor aslında ya. İşte bazen baklayı çıkartmak lazım belki ama. İşte Ebu Bekir Efendimizin de böyle İslam tarihinde şeyleri vardır yani. İşte Lat ve Uzza ile ilgili sözleri vardır. Bunları meraklı okuyucularımız. Özellikle bu konuda meraklı okuyucularımız, pardon okuyucularımız diyorum.
Dinleyicilerimiz
açıp şey yapabilirler, okuyabilirler, dinleyebilirler. Dinleyemeyecekler ama okusunlar, bizden dinleyemeyecekler.
Yeni Türkiye'den söz etmişken abi, Sümeyye Erdoğan da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, yeni Türkiye'de İmam Hatip ruhu var şeklinde bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Urfa'da katıldığı bir programda, yeni Türkiye'nin mayasında İmam Hatip ruhu var. İmam Hatip ruhunun fikir verici, aynı zamanda aksiyon verici yapısının yeni Türkiye'nin mayasında olduğunu belirten bir manifesto de bulundu Sümeyye Erdoğan. Yani yeni bu İmam Hatip ruhunda acaba, mesela benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Ben de İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip ruhunda acaba yeni Türkiye ruhu var mı? Yani şu an İmam Hatip ruhu gelecek, yeni Türkiye'nin ruhunda olacak. Fakat İmam Hatip ruhu bu misyonu, bu vizyonu acaba karşılayabilecek mi?
Tabii sen son dönem İmam Hatip'lerden olduğun için biraz daha böyle mütereddit bak yaklaşıyorsun bu ifadeye.
Ben bir de şunu eklemek istiyorum abi. Az önce mizahtan bahsettik. Aslında bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Çünkü biz yeni jenerasyon olarak, hani popüler kültürün çocukları olarak daha çok, biz bu zamanın çocuğuyuz. Bizde bir mizah merakı gerçekten had safhada. Mizah yapmayı seviyoruz. Fakat mizah yaparken bahsettiğimiz o sınırları aşamıyoruz. İmam Hatip nesli de bu anlamda nereden besleneceğini tam bilemiyor bazen. Çünkü Penguen, mesela isim verdim ben şu an, o dergiyi okuyup işte kendi karikatürlerini çiziyorlar. Yani küfürden beslenip aslında kendi mizah yapısını oluşturmaya çalışan bir güruh şu an ortada. Bu anlamda gerçekten İmam Hatip ruhu çok sağlıklı mı işliyor? Bunu da tam ben bilemiyorum yani. Öz eleştiri olarak da kendime hep söylüyorum bunu. Çünkü Engin Ardıç dedik. Engin Ardıç sol tandanslı bir adam. Kökeni sol. Aşırı solcu bir adam. Şu an bizim sesimiz gibi hareket ediyor. Ama o kültürden geldiği için onun yapısını iyi biliyor. Öyle hareket edebiliyor. Bizde direkt aksiyon adamı, kökten yetişen bir adam acaba zor mu çıkacak? Zor mu olacak? Yeni Türkiye'de neler olacak? Aksiyon daraldı galiba Lütfü abi biraz bu anlamda.
Yani tabii o eskiden bir çatışmacı ortam vardı şu anlamda. Daha çok saflar belliydi. Mazlumdunuz, mağdurdunuz. Bir köşeye itilmiştiniz. Bu bize bir dinamizm veriyordu. Ben oyumu felakete veriyorum Şeyda diyor ya şair.
Evet.
O şekilde bir felaket ortamında insanlar daha diri, daha dinç ve daha bilenmiş bir şekilde değerleriyle ayakta kalma noktasında ciddi bir efor sarf ediyorlardı. Fakat daha sonra işler gevşeyip de biraz daha refah, mutluluk, işte imkanlar arttıkça, kaynaklar fazlalaştıkça bu değerleriyle diri durmak kavramının yerini işte zenginlikle ya da güçle ya da paraya sahip olmakla ya da efendim işte bir takım işte şu organları elde tutmakla bunlarla kaim olduğunu gücün anlamaya ya da en azından böyle idrak etmeye, bu şekilde algılamaya başladılar. Bence esas bilinç kayması budur. Eskinin la galibe illallah ya da tevekkeltü teâlallah şeklinde Allah'a tevekkülü böyle bir hakikaten herhangi bir maddi imkanın çevrelemediği bir ortam içerisinde bunu böyle hissedebilmek gerçekten ancak yokluk zamanlarına has bir şeydi. O zamanlar çok tatlı zamanlardı. Çünkü gerçekten Allah'la aramızda sanki hiç perde yoktu. Biz mağdur olmanın, mazlum olmanın acısını iliklerimizde hissederken Cenab-ı Hakk'a da o kadar yakındık belki. Çünkü kalbi kırıkların yanında beni ara ey Musa diye kutsi hadiste geçen bir ifade var. Bizim kalbimiz kırıktı o zaman. Şimdi herhangi bir yerimiz kırık değil.
Mağrur haldeyiz.
Evet,
sanki
bir herhangi bir yerimiz kırık değil ama Cenab-ı Hak'la ilişkimiz kırıldı. Yani orada bir şey koptu yani. O ve hani sabır mı zor, şükür mü zor? Nimetle imtihan olmak mı, yoklukla imtihan olmak mı noktasında biz belki sabırla imtihanı kısmen de olsa geçtik ama şükürle imtihanı çok zor geçeceğiz gibi gözüküyor. Belki de geçemedik. Nimetle yapılan, nimete sabretmeyi bir türlü beceremedik, başaramadık. O imvatip ruhu işte o kırık zamanlardan, kalbimizin kırık olduğu zamanlardan gelen bir ruhtu. İşte büyüklerimiz anlatıyor. Ben mesela 90 mezunu bir imvatipliyim. Biz de mesela o tür bir şeyin son böyle hisses kırıntılarını sanki aldık. Yani böyle bir rüzgar esmiş, bir raiha var ortalıkta. Böyle yani sonuna kadar çektiğiniz zaman o raihayı bir şeyler hissediyorsunuz. Böyle kalbinizi pır pır pır attıran bir şey o. Onu hissediyorsunuz. Fakat onun ilk dönemlerini büyüklerimiz yaşamışlar. Onların zaten şu an çabalarıyla, gayretleriyle o imvatip ruhu denilen şey belki ortaya çıkmış olabilir. Ama bunun özellikle 90'dan sonra yani 2000'li yıllarda ki imvatip ruhuyla varsa o ruh yani. 3 defa masaya vuralım yani gelsin o ruh. Bulalım o ruhu. Şu an öyle bir ruh yok. Yani olmaması bir şey midir? Bu şöyle bir soru hemen akla gelecek o zaman. İmvatip ruhunu meydana getirenler, bugünleri ortaya çıkartanlar efendim demek ki intikal ettiremediler. O mirası yeterince devredemediler diye de bir soru ortaya konulabilir. Şimdi her neslin kendine göre bir imtihanı var gerçekten.
Evet.
Yani dünkü imkanlarla o imkanları kullanarak ya da imkansızlıkların içerisinden bir yerlere gelen insanlar bugün efendim o imkanların içerisinde bir işte evladını, çoluğunu, çocuğunu bir yere getiremiyorsa o onlara sorulacak muhakkak.
Evet.
Ama bugünün çocukları içerisinde de bugünün çocukları ya da kuşaklarının da bu kadar imkanın içerisinden bir yere gelmeleri bekleniyor. Onların da bu anlamda soruları çok çetin olacak. Ben yeni Türkiye diye bir şey olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunun imvatip ruhuyla da yakından bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ama burada şunu da hiçbir zaman için unutmamak gerekiyor ki aslında İmam Hatip ruhu denen ve bir anlamda da belki liselileri, farklı liselerden mezun olmuş kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı da ya böyle bir soru işaretiyle aslında karşılamalarına vesile olacak bir yanlış anlamaya yol açmaması için aslında bunun İmam Hatip ruhu olarak değil de
evet,
tam başka bir isim ona bulmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bu bence zor zamanlarda Allah, iman, İslam, peygamber davasını bir bayrak gibi hayatlarının tarzı haline getirmiş insanlarla olmuştur. İşte Mahmud Sami Ramazanoğlu, Bediüzzaman Said Nursi, Mehmet Zahid Kotku, Süleyman Hilmi Tunahan, işte Celal Hoca, İmam Hatiplerin hep bu insanlar dertlidir. Bu insanların farik vasfı nedir diye sorduğunuz zaman bu insanların hepsi dertli insanlardır. Ben aslında İmam Hatip ruhu denen ruhun bir dertlilik ruhu olduğunu, bir dert olduğunu ve bizim de Genç Dergisi'nde vurgulamaya çalıştığımız ruh olduğunu düşünüyorum. Bugün gençlikte olmadığını düşündüğümüz şey de en büyük derdinde onların dertsizlikleri olduğunu hep söyleriz ya.
Evet.
Ben onun İmam Hatip ruhu değil de daha farklı bir isimlendirmeyle daha geniş ve kapsayıcı bir şey olacağını düşünüyorum. Diğer türlü bugünkü İmam Hatiplerdeki içi boşalmışlığı bir yere koyamayız. Aslında o İmam Hatip ruhuna ruhunu veren Kur'an'dır, sünnettir, Kur'an'a olan hizmettir, peygambere olan ihtiramdır, hürmettir. Bunların aslında vurgulanması ezandır, bayraktır, mukaddesattır. Bu kelimelerin, cümlelerin çok önemli olması ve İmam Hatip ruhu denen belki birilerini rahatsız edebilecek o ifadenin de bu anlamda belki tavsiye edilmesi gerektiğini ben doğrusu düşünüyorum. Çünkü İmam Hatiplere böyle yemeyip içmeyip yardım yapanlar, ya burada Kur'an öğretilecek, burada peygamber öğretilecek, burada din öğretilecek, mukaddesat öğretilecek diye oralara gönderdiler. Şimdi evet, dikkat edin, yani şükürler olsun bu son 3-4 sene içerisinde hayata geçen bir proje. Bütün liselerde şimdi Kur'an dersleri kondu seçmeli.
Evet, seçmeli.
Siyer dersleri kondu seçmeli. Hadi bakalım buyurun. Her yer İmam Hatip oldu neredeyse. Evet. Ama burada hala bir kantite, bir nitelik sorunu varsa demek ki orada işte o dertten acaba ne kadar kalmıştır? Biz o derdi tekrar ikame etmek için ne yapmalıyız? Bunun bir gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet abi. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfi Arslan abi ile birlikteliğimize devam ediyoruz. Abi hemen istiyorsanız başlayalım tekrar konuşmaya. 2015 genel seçimleri yaklaşıyor. Partilerin aday listeleri de açıklandı. Gençler olarak bu isimler arasında bizim de dikkatimizi çekebilecek isimler var. Fakat özellikle listeye giremeyen insanlardan, adaylardan çıkan cevaplar diyelim, çıkan sesler bazen çok rahatsız edici oldu. Sizin de bir tweetiniz vardı. Twitter'da görmüştüm ben. Verdiysen Allah verdi, sen memursun. Vermediysen o vermedi, mağdursun demişler ya. Şimdi şu, listeye girdin, malumsun. Giremedin, mağdursun. Biraz bu konudan konuşabilir miyiz abi?
Ne anladın sen bundan?
Ben buradan şunu anladım. Yani listeye giremiyorsan eğer şu anda günümüz siyasetinde mağdur olmuş oluyorsun. Oysa sen bir memursun. Yani görevin devam ediyor.
Şimdi bizim bu bir aslında Bektaşi Eren'in sözü. Verdiysen Allah verdi. Sen vermedin. Sen memursun.
Evet.
Vermediysen Allah vermedi. Sen üzülme. Sen mazursun. Böyle bir söz söylemiş. Hakikaten çok büyük bir külli bir bakış ama zor da bir şey yani. Öyle insanlara aşarak yani vermedin işte, verdin işte tarzında. Çünkü hani kapitalizm ve komünizm diye ikiye ayırırlar ekonomik sistemleri temel olarak yani. İşte kapitalizm hep üretime yoğunlaşmıştır. Hep böyle üretmekten bahseder. İşte piyasanın bir şekilde üretimle kendini bulacağını falan söyler. Komünizm de temel sorunu aslında paylaşımda görür. Yani o yüzden hep insanlara döner. İyi paylaşmıyorsunuz işte efendim şey yapmıyorsunuz. Adil değilsiniz tarzında. Belki ikisi arasında bir denge kurmak lazım. İslam ekonomik sistemi bu anlamda belki bize o orta yolu veriyordur. Tabii üretim de çok önemli. İnsanlar çalışmalılar, gayret göstermeliler. Ama dağıtım da adil olmalı. Bölüşümde de hakkaniyete uyulmalı. Bu da öyle. Sonuçta Cenab-ı Hak veriyor, vermiyor. Bunlar son tahlilde öyle ama bakıp da insanlar arası ilişkilere bakıldığı zaman bir zalimlik mefhumu var değil mi?
Evet.
Yani sonuçta bir mazlumluk var. Buralarda da insanlar seslerini yükseltmeliler ve haklarını aramaktan feragat, iştinab etmemeliler. Burada benim aslında o bir tür ironik ifadeyle söylediğim şey, yani malumsun, listeye girdiysen malumsun. Hangi anlamda malumsun? Senin ya muhakkak popüler kültüre istinat eden ya da halk nezdinde, kitle nezdinde makes bulabilecek ya bir efendim niteliğin vardır. İşte şarkıcısındır.
Evet.
İşte domburayı söylüyorsundur mesela. Ya da efendim piyasada tanınan bir isimsindir. Ya da üst yönetimle çok iyi ilişkilerin vardır. Üstü çizilebilecek bir adam değilsindir. Ya da işte finansal ilişkiler anlamında partiye yardım etmek noktasında iyi kaynaklara sahipsindir. Bunları da bir şekilde efendim seferber etmişsindir tarzında malum aslında bir takım alt alta sıralanabilecek ilişkileri ben kastettim listeye girenler için. Hakkaniyetle ya da nitelikle, ehliyetle, liyakatle bu işin alakası yok mu? Var tabii ki. Ama şimdi 70 milyon insanız. 70 milyon da geçtik değil mi?
Evet.
Türkiye insanı. Bu insanların arasında %100 hepsinin millet dediğimiz zaman çok böyle ulvi bir kavramdan bahsediyoruz ama hırsızımız da bizim aramızda,
evet.
Tecavüzcümüz de bizim aramızda, işte efendim ahlaksız da bizim aramızda. Yani bakıldığı zaman böyle bir toplumun bütün kesimlerinde işte farklı farklı niteliklerde hem ahlaken hem ekonomik anlamda farklı farklı insanlar var. 550 kişi
temsil edecek onları.
Bu onların hepsini bir şekilde yani bu layık olduklarınızda idare olunursunuz.
Evet.
Aslında bunun bir tür tecellisi yani ve hep o dönüp dönüp bizim böyle sosyolojik anlamda üzerine uzun uzun düşünmemiz gereken bir şeydir. Hani sandık o yüzden çok ilginç bir yer yani. Çok farklı tecelliler evet. Oluyor sandıkta. Dolayısıyla o 550 kişi aslında iyisiyle, kötüsüyle, eksisiyle, artısıyla o 70 milyon ya da 75 milyon insanın bir anlamda neyi? Tezahürü. Yani bir tür efendim aynası. İşte böyle olunca da o bizim malum dediğimiz sıfatlar ortaya çıkabilir. Mağdursun peki ne? O da bizim yine bir tür aynamız. Sonuçta insanların tıyneti, cibilliyeti, kalitesi bu tür kendilerine verilmediği zaman işte insanlar faniler tarafından kendilerine bir şey verilmediği zaman ortaya çıkabiliyor. Çok böyle yakışıksız, çok böyle efendim seviyesiz tepkilerde bulunanlar oldu.
Evet.
Böyle mesela Kemal Öztürk'ün ben tepkisini çok ilginç buldum. Çok böyle güzel bir yazı yazmış. Anadolu Ajansı'nın genel müdürüydü.
Evet.
İstifa etti. Şimdi Anadolu Ajansı gibi Türkiye'nin en büyük efendim haber kuruluşunun başında bir insansınız ve aday seçilemiyorsunuz.
İstanbul Üniversitesi rektörü de yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
Evet, o da aynı şekilde. Birçok rektör. Yani 7 tane rektör zannediyorum. İstifa etti. İkisi mi ne listelere girdi? Yani şimdi yerlerine de muhtemelen başka adaylar seçildiği için geri de dönemiyorlar şimdi. Böyle bir mesela Kemal Öztürk'ün o yazısı, Yeni Şafak'taki yazısı çok böyle güzel bir mizahi bir yazıydı. Ya yani benim de mizah duygumu bu depreştirdi tarzında böyle bu seçilememem tarzında bunu güzel yorumlamış. Bu bir şey aslında. İnsanın kalitesini gösteren bir tür turnusol kağıdı yani.
Evet.
Orada insanlar kendi kıvamlarını, kalitelerini bir anlamda ortaya koymuş oluyorlar. Biz de bu çerçevede herkesi kendi haline bırakıp işte demek ki verdiğin tepkiyle aslında sen kendin ne olduğuna gösteriyorsun diye çekip geçip gitmek lazım. Ha, aday listeleri efendim isabetli oldu mu olmadı mı? Bu toplum nezdinde bu iş nasıl makes bulacak? Onu tabii 7 Haziran'dan sonraki ilk gün hepimiz göreceğiz. Tabii burada mesela bizim çok sevdiğimiz, güvendiğimiz insanların özellikle listelerle ilgili kanaatleri de önemli. Yani mesela Doğu illeriyle ilgili böyle şikayetler geliyor. Bir takım böyle güzel insanların konmadığına dair ya da farklı böyle ilişkileri olan insanların da listelerde tercih edildiğine dair duyumlar geliyor ama ben hep şöyle bakıyorum, bu siyaset işi gerçekten bir toplumun hani sütün yağı üstüne çıkar ya Salih'cim.
Evet.
Yani o aslında siyaset kurumu da o tür bir krema yani. Sütün üste çıkan yağı, süt ne kadar kaliteliyse yağ da ona göre ortaya çıkıyor. Bu listeler de şimdi sadece ahlak, fazilet, doğruluk, dürüstlük zaviyesinden bakanlar için belki eksik bir liste olabilir. Ya da sadece etkinlik, verimlilik açısından bakanlar için de eksiklik olabilir ama bu toplumun çok farklı değişkenleri var. Toplum kendi içinde çok farklı değişkenlikler gösterebiliyor. Yani ya bu iyi olmadı denilen adayın ben çok böyle farklı bir şekilde farklı tecellilerinde olabileceğini düşünüyorum. Siyaset bu anlamda zor bir sanat.
Evet. Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı aday listeleriyle alakalı bir açıklaması vardı abi, çok kısa. Onu hemen okuyayım size. Hiç kimse listeye giremedim diye üzülmemeli. Girdim diye de abartılı ve afaki sevinç gösterilerine tevessül etmemelidir. Nefisler aşılmadan, egolar yenilmeden, benlik eritilmeden nimet bildiğimiz, bir ömür adadığımız vatana ve millete hizmet edilemeyecektir. Ben diyen, beni öne çıkaran, dünyevi çıkarlara aldanan, benden sonrası tufan anlayışında olan yanlıştadır. Yanlış yoldadır. Dava insanı olmak yüksek haslet ve haysiyet gerektirir. Ufunetli vicdanlar, bayağı hırslar, bayat hevesler, dağınık arzular davayla bağdaşmaz.
Tekbir diyelim mi?
Yani Allah razı olsun diyoruz, ne diyelim yani.
Allahu Ekber diyelim, tamam.
Evet.
Böylece biz de bir ironi yapmış olduk burada. Şimdi çok güzel açıklamalar. Bu tür sağduyulu güzel açıklamalar tabii gücün merkezindeki insanlar için, hani alttakilere ya da oraya gelmek isteyenlere yönelik bir tür ya sakin olun tarzında kolayca söylenebilir. Ama alttakilerin bunu hazmetmesine kadar evet, kolay olur. Ondan çok ben emin değilim. Ya o noktada göreceğiz. 7 Haziran'dan sonra neyin ne olduğunu göreceğiz. Yani ne hacamatın kapağındaki gibi ne de efendim alkış bekleyenlerin tahmin edemeyeceği bir sonuç ortaya çıkabilir. Hep ilginç olmuştur seçim sonuçları çünkü.
Evet. Abi dilerseniz Gencin Nisan sayısında bir yazınız vardı. Onu paylaşayım ben. Çünkü bu yazıda ipleri eline aldığımda başlıklı bir yazı. Özellikle siyasi olarak seçilebilecek isimleri de belki bu anlamda bir mesajımız olabilir.
Bunu ben daha çok şey için yazdım Salih'cim. Özellikle ipleri eline aldığımda dediğimiz, hoş onlar için de tabii düşünebilir ama genç kardeşlerimiz için yarın bir gün evlenecekler, bir takım yerleri idare etmeye başlayacaklar. Onların o ipleri eline alma süreci başlamadan yapmaları gereken hazırlıklar var. Onu da 5 maddede topladım. Çünkü hayatımızın 5 mevsimi içerisinde, yaşadığımız 5 hayatın içerisinde bu 5 nasihatin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi onu mu okuyacaksın?
Onu okuyayım abi.
Peki sen bilirsin.
Tamam. Eyvallah abi. Evet, Mehmet Ütfarslan abimizin Genç Dergisi Nisan sayısındaki yazısı. İpleri eline aldığında başlıklı. Bize hayatımızın 5 mevsimi olduğu söylendi. İlk mevsim Eles Bezmi'ydi. Orada Rabbimizle mülaki olduk. Hepimizin Abdullah olduğu bir meclis yaşadık. Tadı, yağdı, neşvesi ruhumuzdadır. İkinci mevsim anne karnıydı. Orası üçüncü hayata gelmek için bir menzil ama aslında esas hayatın bu dünya hayatına kıyasla nasıl bir yer olduğunu anlama fırsatıydı. Dördüncü mevsimi kabrimizde yaşayacağız. Beşinci mevsim ise ebedi hayatımız olacak. Halen üçüncü mevsimdeyiz. İlginçtir. Onun da kendi içinde 5 mevsimi var. Doğumumuzdan ilk hatırladığımız ana kadar bir mevsimdir. İkinci mevsim kendimizi ilk hatırladığımız zamanla başlar. Bu kimisi için 3 yaşıdır, kimisi için 5 veya 6. Üçüncü mevsim ise mükellefiyet çağımızdır. Kendi ipimizi elimize almamız gereken zaman o gün başlamıştır. Ya dördüncü mevsim, bu ise sorumluluk sahibi olduğumuz ya da tabiri caizse başkalarının iplerini elimize aldığımız dönemdir. Beşinci mevsimin ne olduğunu söylemeye gerek var mı? Orada artık kabri bekler, emaneti hakkıyla vermenin yolunu gözleriz. Kardeşim, üçüncü mevsimin üçüncü devresini yaşıyorsun. İplerinin elinde olduğunu farz ediyoruz. Belki daha kendi maişetini kazanamıyor, kendi kararlarını bir hakkın kendi iradenle alamıyorsun. Ama ömrün varsa hepsi olacak. Ve şu an bir an önce olsun diye yanıp tutuştuğun bu arzunun aslında çok matah bir şey olmadığına kani olacaksın. İnsanın kendi iradesiyle yürümesi, kendi kendisini değiştirmesi kadar zor bir şey var mıdır? Bu acı ve fakat doğru ve düzgün kullanıldığında vicdanı en rahatlatan da şeydir. Hattı zatında imtihanın ve şu hayatının sırrı da bundadır. Kendin olmak, iradenle yol almak çok zor ve fakat çok mübarek bir şeydir. Bizatihi kulluğunun özüdür. Bizi bu kadar insan içerisinde biricik yaratan Rabbimiz, yolumuz ve yürüyüşümüzün de biricik olmasını arzuluyor. Bizim kadar özel, bizim kadar biricik yolu ve yöntemi bulmak aslında dosdoğru yol içinde kendimize ait bir yol, tabiri doğruysa yol içinde yol bulmaktır. Bu Hazreti Hüdayi'nin tabiriyle sırrı tefrid, yani birey olma sırrıdır. Gün gelecek, başkalarının iplerini ellerine alacaksın. Bu ailen olacak, iş yerindeki asların olacak, belki bir topluluk olacak, belki bir millet olacak. O zamana kadar yapman gerekenleri yaparsan, o gün geldiğinde vazifelerini hakkıyla ifa edebileceğini umabiliriz. Bu yazı şimdiden yapman gerekenleri sana hatırlatmak içindir. Uzun değil, kısa 5 tavsiyem olacak. Umarız ki bunları alır, dener, yaşar ve gün geldiğinde başkalarına da yaşatırsın. Muratsın, mürid ol. Hepimiz ilk mevsimde bizi karşısına alıp ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diyenin muradıyız. Hayat, muradı olduğumuzun müridi olmak içindir. Mürid, isteyen ve istediği için irade koyan demektir. Seni isteyeni sen de isteyecek misin? O seni istemiş, ruhundan bir nefa lütfeylemiş. İnsan yapmış, dünyaya göndermiş, var olmanın şerefini ve imtiyazını hissettirmiş. Şimdi sıra sendedir. Onu fark etmek, ona kulluk etmek ve onun velisi olmak yolunda iradeni ve kalbini refikin yapabilecek misin? Şunun bunun isteğiyle ya da zoruyla değil, kendi iraden, isteğin ve hoşnutluğunla ona doğru yol alabilecek misin? Murad olarak gönderildiğin şu dünyadan ona ve hakkındaki hükme mürid olarak koşabilecek misin? Eğer cevabın olumlu ise gönlünün ve iradenin nerede eğlendiğine dikkat et. Dikkat et ki onların yöneldiği yerdesin, dilinin söylediği yerde değil. Derdinin uzmanı ol. Sana şimdiye kadar hep bir dert sahibi ol dedik. Dert, hakkındaki muradı keşfetmek, ona uygun bir hayat yaşamak ve onu korumaktır. Yol, dert sahibi olmakla açılır ama yetmez. Derdi olan onda derinleşmeli ve derdinin uzmanı olmalıdır. Çünkü yol ancak derdinin uzmanı olmakla kat edilir. Derdinin uzmanı olmak, esas derdimizle doğrudan irtibatlı özel bir alanın uzmanı olmak demektir. Öğretmen adayı isen, değerlerimizin modern eğitimle bulanmış zihinlere nasıl aktarılacağına, doktor adayı isen, genlerimizi oyuncak yapanların fütursuzluğuna engel olmaya, bilişimci adayı isen, kalplerin zamanının fitnesi olan teknolojiden nasıl salim kalacağına yoğunlaşmak gibi. Bilgiyi değil, bilgiliyi ara. Zamanımız bilgi çağıdır. Bu çağda en çok işittiğimiz söz, bilgiye erişimin bir tık ötemizde olduğudur. Bu safsatadır. Bunu sakın inanma. Kaliteli ve işe yarar bilgi, her kaliteli ve işe yarar şey gibi gizlidir, örtülüdür veya pahalıdır. Maliyet, çaba ve irtibat ister. O yüzden asıl olan bilgiye erişim değil, bilgiliğe erişimdir. Sana bu insanları bulmanı ve seni talep etmelerini sağlamanı tavsiye ederim. Önemli olan bilgiliğe erişmek değil, bilgiyi kullanmaktır. Bu da ancak bilgiyi elinde tutana erişmekle mümkündür. Bilgili, bilgiyi nasıl, nerede ve ne zaman kullanacağını bilen insandır. Hazreti Adem'den bu yana değişmeyen şeylerden bir tanesi de usta-çırak ilişkisidir. Bir alanda uzmanlaşmak istiyorsan, ilk yapman gereken bilgi ya da beceri değil. Bunu kendisinden elde edebileceğin insan, usta ve mürebbi bulmaktır. Şu duayı günlük virtlerin arasına katmanı öneririm. Ya Rabbi, bana yola beraber çıkacağım ehliyet ve emniyet sahibi bir usta nasip et ki, onun delaletiyle sadece dünyamı değil, ukbamı da kazanayım. Ne yap ne et, yurt dışına çık. Öğrenciyken ne yapıp edip yurt dışına çıkmalı ve şu içinde yaşadığın mübarek vatanın dışarıdan nasıl pırıl pırıl parladığını bizzat görmelisin. Dünya seni bekliyor. Onun sahibi olmak, onun sınırlarını görmeden, onu tanımadan olmaz. Yeryüzünün mescit kılınması sadece onun her tarafına namaz kılmamız gerektiğini göstermez. Bu, aynı zamanda onun her tarafının namaz kılınacak kadar temiz kılınması gerektiğini de gösterir. Arz benimdir diyenindir ve ancak gittiğin, vardığın yer senindir. Bir havaalanını görmek bile ufkunu geliştirecek. Farklı ülkeler, farklı kültürler ve farklı insanlar görmek Allah'ın ayetlerinin ve muradının vüs'ati hakkında sana fikir verecek. En önemlisi de senin ne yapıp etmen ve hangi suyun sakası olman gerektiği noktasındaki kanaatini vuzuha eriştirecek. Allah sadece yaşadığın havalinin değil, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın da Allah'tır. Ne yapıp edip yurt dışına çıkmaya çalış ve himmetinin küremiz kadar genişlemesi gerektiğini gör. Gördükten sonrası görünecek, merak etme. Bir usta bul, çırağı ol. Hangi alanda olursan ol, hangi işi yaparsan yap, eğer kaliteli ve dürüst bir çıraksan, ustalık devrenin gelmesi 8 ya da 10 seneden fazla sürmeyecek. Usta olduğunda ise diğer tüm ustalar gibi birbirlerinin elinden tutmaya başlayacaksın. İşte o zaman elinden tuttuklarına yukarıdaki duanın adresi olarak yöneldiğini hiç aklından çıkarma. Onların sadece dünyalarını değil, ukbalarını da düşün. Ustalık özünde bir yönetim işidir. 5 şeyi yöneteceksin. İnsan, zaman, mekan, kaynak ve ilişkiler. Yönetim bir bilim olduğu kadar sanattır da. İçindeki potansiyeli harekete geçirmen için şimdi seni yönetenlere dikkat kesil. Bu alanla ilgili okumalar yap ve gözlemlerini başkalarının tecrübeleriyle karşılaştır. Ama en önemlisi modern bilimin atladığı bilim ve sanat dışındaki üçüncü boyuta odaklan ki o da değerlerdir. Her başarılı lider ya da yönetici değerleri sayesinde başarılı olmuştur. Bilim değişir, sanat az ya da çok verilir ama değerler her zaman öndedir, değişmez. İnsanlığın ilk gününden son gününe kadar esas belirleyici olanlardır. Sadakat gibi, adalet gibi, hamiyet gibi, ahlak gibi değerlerin hep mümessili ve müdafiği ol. Farkın varsa eğer onlara yakınlığın ya da uzaklığın ortaya çıkacak, bunu hiçbir zaman unutma. Son olarak hayatı sev. Hayata hep bir fırsat ve kazanç olarak bak. Burası bizim 5. ve son mevsimimizin hasat edileceği yerdir. Burası sermayemizdir. Ötede burada gördüğümüz kadar göreceğiz. Burada görmek için ise sadece göz yetmez. Kalbiyle bakan, kalbiyle gören ve kalbiyle gösteren olmak gerekir. Bunun da bir usulü, adabı ve adresi vardır. Bunları ise ancak arayan bulur. Sana şimdilik böyle bir derdi gönlünün en mutena yerinde filizlendirmek düşer. Gün gelir o filiz büyür ve kalbinin kıvamına ermesi için gereken mürebbi de muhit de gözünde ışır. Yolun açık, niyetin halis olsun güzel kardeşim demiş Lütfü abimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Lütfü abimizin, Mehmet Lütfü Arslan'ın Nisan ayındaki Gencin Nisan sayısındaki yazısını sizlerle paylaştık. Böylelikle de programımızın bu hafta sonuna geldik. Bizleri twitter.com/genczamani adresinden, facebook.com/genczamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Ben Deniz Salih Hüzgenç, Genç Zamanlı programını bu haftalık bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.